بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. وكجاموس كونو أصول الفقه، فقه أصولا، فقه أصولي شنا كيكاتا تدريسي يعني مشكل بموضوع كونو لأن ما هذا تدريسي بلاز مشكل. أصول الفقه أصلا ني قاية edinmiş ني قاية ediniyor şer'i naslarda var olan hükümleri çıkartmak, istihraç etmek, yani onu istinbat etmek. Ondan sonra o hükümleri de vakaya tatbik etmek. Vakaya tatbik etmek dediğin zaman zaten vaka nedir? Vaka yani zaman ve mekana göre değişkendir. O zaman şimdi şöyle bir müşküle var oluyor. Senin o değişken vaka ve zamanlarda tatbik edeceğin ahkamın mastarı ise, mastarları hep aynı. Onlar değişken değil. Yani mastarlar değişken değildir. Lakin senin o mastarları uygulayacağın, tatbik edeceğin olan mahal değişken. O zaman buraya değişken olmayan bir şeyi değişken olan mahalle tatbik etmen gerekiyor. Dolayısıyla mesela bazıları yani fıkıh usulü şey derken, isimlendirirken derler ki ilmu iktisadu şeria. İlmu iktisadu şeria. Yani şeriatın iktisat ne manada? Yani çünkü bir alanda sınırlı olan yani vesileleri sınırsız olan alanda kullanma durumundasın. Dolayısıyla sen mesela nazil şu zamanda nazil meseleleri yine kime döndürmen, nereden hüküm çıkartman lazım? Kur'an ve sünnetten. Kur'an ve sünnet ise bundan 1400 küsur sene önce nazil olmuş ve tamamlanmış. Ha, tamamlanmış. Dolayısıyla şimdi yani şey nerede? O zaman müşkile nerede? Müşkile demek ki senin ihtiyacın, senin ihtiyaç duyduğun nedir? O her zaman, her vakada, her zamanda iki mastarı yani Kur'an ve sünneti tatbik edebileceğin kurallara ihtiyacın var. Kaideler ihtiyacın var. Ve bu kaideler, kurallar da bunlardan ne? Doğru olması lazım. Yani hakka isabeti doğru olması lazım. Gerçekten o iki mastardan hakkı istinbat edebileceğin ve doğru sahih bir neticeye ulaşabileceğin kaideler, kurallar olması lazım. Ha işte bu manada yani bu açıdan müşkil, çünkü maalesef İslam ümmeti yani fıkıh usulünde selefin menhecini terk etti. Ha selefin menhecini terk ettiği için netice olarak hakka isabet etme ya da hakka ulaşmakta ciddi manada zorlaşıyor. Yani bu manada bir müşkile. Ha bu müşkile de yani nereden o zaman yani bunun hiç çözümü yok. Böyle bir de çözümü var. Ama işte bu normal alışılagelmiş olan eğitim örfü içerisinde senin yani takip ettiğin belirli kitaplar, bu kitaplar seni bu neticeye ulaştırmaz. Ha bu kitaplar seni neticeye ulaştırmaz. Dolayısıyla zamanın içerisinde yani bunu şey etmeyi fark etmiş olan, görmüş olan ulema da hem o yani aslen bu sapmaya sebep olan kitaplardan ayrılamamışlar ama aynı zamanda o kitapları ıslah etmeye çalışmışlar. Ha, kitapları terk edememişler. Çünkü o örf çok fazla galip geliyor. Çok fazla galip geliyor. O var edilmiş olan o fıkıh usulündeki ulemanın yani oluşmuş olan o örf çok fazla galip geldiği için kitapları terk edememişlerdir. Lakin ne kitapları ihtisar etmeye çalışmışlar. O yani o kitapların içerisindeki o sapmaya vesile olan konuları azami surette ihraç etmeye çalışmışlar. Böyle yani bir yol edinmişler. Bu da tabii yani yine tam manasına netice ulaşmıyor, ulaştırmıyor. Yani tek şey yani meselenin haline saf bir saf haliyle selefin usulüne dönmek. Selefin usulüne dönmek. Dolayısıyla bizim de inşallah şu dersimizde asıl konu yani okumak istediğimiz İmam Şafii Rahimullah'ın Risalesidir. Çünkü Risalesi hem bu konuda ilk telif edilmiş olan kitap olma hasebiyle ama ondan daha ziyade yani Risale'nin asıl değeri bu alanda telif edilmiş olan ilk kitap olmasından ziyade o kitabın telif gayesidir. Yani niye telif edilmiş? Ki o kitabın telif gayesi bu maddenin esaslarını beyan etmek. Yani yeni bir ilim dalı oluşturmak. Ondan sonra da bu alanda yani bir şey söylemiş olmak, bir mezhep, bir menheç açmak değil. Yani böyle bir gayesi yok İmam Şafii rahmetullah. İmam Şafii'nin Risale'yi telif etmesinin sebebi zamanında ki sapmaları, yani hak yoldan, hak menheçten, sahih menheçten sapanları bir reddiye ve o sahih menheci zapt etmek. Ha? Sahih menheci, sahabe radıyallahu anhum'dan edinmiş olan menheci zapt etmek. Ve bunu sadece İmam Şafii rahimullah, yani sadece Risale'yi telif ederek yapmamıştır. Yani bu sadece işin başı olmuştur. Risale sadece bu manada, yani sahih menhecin yani istinbat kaideleri tayin etmekte. Ha? İstinbat kaideleri. Yani sen Kur'an ve sünnetten o hükümleri istihraç etmekte hangi kaidelerin istifade etmelisin? Yani sahabe radıyallahu anhum ve tabi'in ve tebe-i tabi'in hadis ehli imamları hangi kaidelerin istifade etmişlerdir? Nasıl ayetler ve hadislerden hüküm istihraç etmişlerdir? Bunu, yani burada kuralları tayin etme babını Risalet ilk yazmış, yani ilk telif ettiği kitaptır. Ama ondan sonra da, yani bunun ardından da küçük risaleler şeklinde, yani o Risale, çünkü Risale'de her konuyu elbette işlemiyor, yani usulü. Ama ondan sonra işte Cimel Elm, yine özellikle yani Haber-i Vahid'in delil yönü, delil gücü, icma meseleleri, kıyas meseleleri, İbtalül İstihsan mesela risalesi vardır. Sonra Sefetü Nehin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ona bir risale taksis etmiştir. Bunlar hepsi İhtilaful Hadis, hadislerin dereceleri ve hadislerin bu manada yani delil yönleri. Bunlar hep, yani bu konular hepsi usulî konular. Ve bu konuların hepsinin işlenmesinin sebebine kelam ehline, rey ehline reddiye mahiyetinde. Yani onların ihdas ettikleri bu beyan kaidelerini, istinbat kaidelerini ret etme. Ve onları, yani hak olan, doğru olan, bu manada yani bu bapta doğru olan işte bu istinbat kaidelerini ispat etme, zapt etmek için telif ettiği risaleler. Ve Allah'ın izniyle Rabbim ömür verirse hepsini okuyacağız. Yani bu risalelerin hepsini sırasıyla okuyacağız. Çünkü aslen yani sahabenin, tabiinin ve tebe-i tabiinin, hadis ehlim mezhebinin fıkıh usulü bu risalelerde. Ondan sonra bu menheci devam ettirmişlerdir. Tabii ki İmam Ahmed başlıca rahimullah talebesi olarak ve bu menhecin yani en ileri gelen imamlardan birisi olarak o bu menheci devam ettirmiştir. Ondan sonra da yine bu menhec sürdürülmüştür. Bu, yani hadis ehli imamlarından, ama özellikle isimleri yani öne çıkan kimdir? El-Hatib el-Bağdadi rahimullah. Fakih el-Mutefakih diye bir kitabı vardır. Yine usulü konular içeren. Orada bu hadis ehli menhecini yani fıkıh usulünde idam etmiştir. Sonra İmam İbn Abdülber rahimullah. Cami'u Beyan el-Elmi ve Fadlihi diye bir kitabı vardır. Onda yine usulü konuları elde etmiş, ele almıştır. Ondan sonra özellikle yani artık 6-7. asırda özellikle İmam İbn-i Teymiye rahimullah ve İmam İbn-i Kayyim rahimullah, bunlar da bu bahiste çok yani hadis ehli menheci üzere bir fıkıh usulü. Bunun için çok çaba sarf etmişlerdir. Ve onlar çok konuşmuştur. Ha. Yani ikisi özellikle İmam İbn-i Teymiye rahimullah ve İmam İbn-i Kayyim bu bahiste çok telif etmişlerdir, çok konuşmuşlar. Tabi telifleri böyle müstakil kitap tarzında değil. Mesela İmam İbn-i Teymiye rahimullah'ın fıkıh usulünde kitabı yoktur. Yani fıkıh usulü diye bütün yani usulü mevzuları orada işlemiş olduğu bir kitap yoktur. Bunlar hepsi yani onun yazdığı değişik yani farklı kitaplardan toplaman gerekiyor. Ona ve babasına, dedesine nispet edilen bir şey vardır. Musavvede. Musavvede, bir musavvede vardır. Fi usulü fıkıh diye. Tabii onu, ama onun aslı şeysi dedesidir. Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye rahimullah. O bir yani musavvede olarak onu yazıyor ama böyle temize falan çekmiyor. Onun üzerine oğlu Abdülhalim İbni Teymiye, o ona talik yapıyor. O da öyle bırakıyor. Sonra da işte İmam Ahmed İbni Teymiye, Ebu Labbas Rahimullah, o geliyor. O da talik yapıyor. Üzerine o da öyle bırakıyor. Sonra talebeleri onu yani temize çekiyorlar. Kitap haline getiriyorlar. Dolayısıyla her ne kadar o hani o fıkıh usulünde ona nispet edilen bir kitap olsa da şimdi hakikatin yani ona yani onun bir telifi değil. Yani aslında dedesine ilave yapan oğlu, yani kendi babası, ondan sonra bu ikisine de ilaveler yapan yani kendisi. İlaveler de ne mana? Dipnot, talik noktasında surette. Dolayısıyla tabii ki dedesi ve babası kendisi gibi hadis ehli bir imam şahsiyet değildi yani. Dolayısıyla yani ona saf nispet edilmesi çok doğru olmaz. Ama yani değişik kitaplarında böyle yani konular var. Ve son olarak da bulunmuş olan bir kitabı vardı. İstihsanla alakalı. Yani istihsanla alakalı bir kitabı var. O yani bu konuda usulü konu olarak yani müstakil telif ettiği bir kitap. O da çok faydalı yani. Şu hakikat. İmam İbn-i Kayyim Rahimullah'ın ise Elamul Muvakkini var. Duymuşsunuzdur. O kitapta birçok usulü konu ele alıyor. O da tabii çok faydalı bir kitap. Yani el muhim yani bu menheç sürdürülmüştür. Terk edilmiştir değil. Ha, İmam Şafii Rahimullah'ın ortaya koyduğu hadis ehli üzere fıkıh usulü menheci kaybedilmedi. Bu devam etti. Lakin özellikle mutekellimin yani medresesi karşısında tam manasıyla kayboldu yani. Yani etkisi kalmadı. Eseri kalmadı yani. Ha bugün inşallah yani şu kitabımıza başlamadan evvel basit bir yani konumuza bir giriş yapalım inşallah. O girişi nereden başlayalım? Yani bizim dinimiz habere dayanan bir dindir ha. Çünkü en muhim meselelerden için hakikati yani bu menheci veyahut da bu bahiste de çünkü fıkıh usulü doğrudan aslen insanın menheciyle alakadar olan bir konu ha, fıkıh usulü. Çünkü sen ne diyorsun? Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat ediyorsun. Ve bu hüküm istinbatı hani müteahhir arasında fıkıh şeye hasredilmiş. Ameli alana hasredilmiş ama selef indinde fıkıh biliyorsunuz ne? İtikad alanı da kapsar. Dolayısıyla yani aslen fıkıh yani bu fıkıh usulü dediğin zaman senin o naslardan hüküm istinbat etme kaideleri aynı zamanda İtikadi mevzularda da geçerliliği var. Yani orada da kullanıyorsun o kaideleri. Dolayısıyla elbette yani bu mesele doğrudan itikadi meseleyle de alakalı. Onun için zaten yani en güçlü medrese, Medresetül Mütekellimin, kelam ehlinin yani oluşturduğu bir medresedir. Ve kelam yani bu medresedeki fıkıh usulüne baktığın zaman fıkıh usulünde birçok itikadi mevzu işlerler. Yani fıkıh usulü içerisinde halbuki yani kendi sınırlandırmalarına göre sadece ameli bir yani konuları ele alması gerektiğini gerekmesine rağmen ne ediyorlar? Aynı zamanda itikadi mevzuları da işliyorlar. Yani kelami mevzuları. Ha, kelami mevzuları da işliyorlar. Çünkü ikisi arasında doğrudan bir ilişki var. Onun için ilk kelam ehli yani itikad alanına girdi. Ondan sonra da ne? Fıkıh usulü alanına girdi. İkisine yani ondan sonra hemen de fıkıh usulü ahkam yani ahkam istihraç etme kaideleri olan alanına girdi. Elbette ikisi arasında yani bir çok derinden bir bağlantı var. O zaman muhim yani cidden yani fıkıh usulünü doğru anlamak, doğru bilmek önemli. Ha şimdi hani Resul Aleyhisselatü Vesselam birçok yani rivayet yoluyla gelen hadiste diyor benim ümmetim diyor 73 fırka bölünecek. Tefterki ümmeti o hadil ümme ala 73 fırka. Yani bazı rivayetlerin melle. 73 fırka bölünecek. Ve hepsini ve kullum fennar. Hepsi de ateştedir. İlla vahide. Birisi hariç hepsi ateşte olacak. Şimdi o zaman yani bu yani ulemanın açıklamasına göre ve yani hadisin lafzında hani tefterki ümmeti yani bir rivayeti ümmeti ya da hadil ümme. O zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine nispet ettiği ümmet yani. O zaman İslam ümmeti kastedilen hadiste. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kastetti İslam ümmeti ve kendi ümmeti 73 fırkaya bölünecek. 73 fırkan diyor hepsi kullun finnar illa vahide. Biri hariç hepsi ateşte olacak. Şimdi o zaman yani burada bir soru tabii hemen ortaya çıkıyor. O da nedir? Yani bu 73 fırkan yani biri hariç yani 72 fırkanın cehenneme gitmesine sebep nedir? Halbuki hepsi İslam ümmetine dahil olan fırkalar. Ve birisi cennetlik, yani cennete gidecek, diğerleri cehenneme gidecek. Şimdi bunlar hepsi İslam fırkaları olduğu için de bu fırkalara baktığın zaman, yani bu fırkalar işte bunlar Kaderiye, Cebriye, Cehmiye, Mu'tezile, Eş'ariye, Eş'ariler, Maturide vesaire değişik değil. Yani bidat fırkalar. Yani burada hani fırkalar yani sünnet yolundan o ferak gerçekleşmiş olan, ferak gerçekleşmiş, ayrılmış olanlar yani. Fırka olmuş yani ayrılmış olan, sünnet yoldan ayrılmış olan herkes ne? Fırka olur, sünnetten ayrılmış olur. Mubtedi olmuş olur yani, bidatçı olmuş olur. Ama o bidatın yani o ferak, o ayrılma ne kadar büyük ise o kadar da fırkalaşması o kadar da büyük olur. Eğer onun sünnetten ayrılması hafif ise o zaman meydana gelmiş olan fırka da hafif yani bidat. Bir fırka olur. Eğer ayrılma çok büyük ise hatta o zaman o bidat ne? Onun şirkine, küfürüne yani İslam milletinden de çıkmasına sebep olabilir. Yani o ayrılmaya göre değişecektir. Ama yani bu asıl itibariyle bu 72 fırka hepsi İslam fırkaları. Ve bu İslam fırkaların hepsi birincisi yani ittifak ettikleri birinci mastar nedir? Kur'an'dır. Yani İslam fırkaların hiçbirisi Kur'an'da ihtilaf etmez. Kur'an bu dinin esası mastarıdır. İkinci mastar sünnette de aslen ihtilaf edilmez. Yani asli itibariyle evet sünnet yani bu dinin mastarıdır. Buna da ihtilaf etmiyorlar. Ha, çünkü sünnetin inkarı da bu sayı yani sapkın bazı yani mealci fırkalar bunu yani sünnetin delalet yönünü inkar ediyorlar. Ama asli itibariyle İslam fırkaları içerisinde de sünnet mastar olarak makbuldür. Sadece ne onun kabulü için ciddi manada şartlar getiriyorlar. Ha şimdi o zaman bütün bu fırkalar 73 fırka da yani hepsine Kur'an ve sünnete dayanıyor aslen. Bu Kur'an ve sünnet ile konuşuyorlar. Bugün de sen misal herhangi bir bidat fırkasıyla konuştuğun zaman o bidat fırkası sana bidatını Kur'an ve sünnete dayandırmaya çalışıyor. Hizipçisi de Kur'an ve sünnetten delil getiriyor. Sufisi de Kur'an ve sünnetten delil getiriyor. Ne bileyim yani tekfircisi de Kur'an ve sünnetten, murciyesi de Kur'an ve sünnetten, hepsi yani kaderi inkar edenler Kur'an ve sünnetten, hepsi Kur'an ve sünnette bir şekilde Kur'an ve sünnete dayandırarak sana bir şey ispat etme, görüşlerini ispat etmeye çalışıyorlar. O zaman pekala yani bu mastarda bak, iki mastarda bu 73 fırka bir olmasına rağmen, eşit olmasına rağmen o 72 fırkayı cehenneme gitmeye sebep olup da tek fırkaya o fırka yani bir fırkanın cennete gitmesine sebep nedir? Yani mesele orada, sebep nedir işte? Bu hadiste yani bir rivayet yolunda soruyorlar. Diyorlar bu fırka kimdir? Bir rivayette diyor Resulullah Aleyhisselam el cema'a, cemaattir. Sonra başka rivayetler o cemaati yani tefsir ediyor. Bazı rivayetlerde geliyor el cema'a yani me ene aleyhi ve ashabi. Ve en yani müfessir olan rivayet bu bahiste en müfessir rivayet İmam-ı Taberani rahimullah'ın tahric ettiği hadis Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu'dan orada diyor Resulullah Aleyhisselam ma ana aleyhi el yevme ve ashabi ma ana aleyhi el yevme ve ashabi. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani hüküm kaynağı olarak menheci belirlerken o fırkatun naciha kurtulmuş olan fırkanın cennete girecek yani cennete girecek olan fırkanın menhecini beyan ederken, belirlerken, tayin ederken o zaman ne? Üç vasıf zikrediyor. Birincisi, مَا اَنَا عَلَيْهِ yani bir Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın mastar yani telakki mastarı olması bir Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın telakki mastarı yani Kur'an çünkü Kur'an ona inmiştir yani Kur'an'ı tebliğ eden odur. Bir, ikincisi kendi sünnetidir. İkinci mastar olarak sahabe radıyallahu anhum ikinci mastar ve üçüncü yani şeyde ne üçüncü ölçü yahut da vasıf nedir? El yevme ha. Yani o telakki mastarı zaman ile tahdid etmen. Zaman ile tahdid etmen. O da hangi zamandır? Yani vahyin indiği zaman. Vahyin indiği zaman yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul olup vefat edinceye kadar zaman. Yani din o zaman bu zaman içerisinde ancak mastar, yani Kur'an ve sünnetin, Kur'an ve sünnet bu zaman içerisinde mastardır. Ve senin ondan sonra Kur'an, yani ondan sonraki zamanlarda herhangi bir meselede bir hüküm beyan edeceksen senin mastarların ne olması lazım? Kur'an, sünnet, sahabenin fehmi, yani Kur'an ve sünnet sahabenin fehmine göre ve o, yani o zamana hasredilmiş. Yani ne demek? Daha sonra o zamanda var olmamış olan bazı kaideleri, kuralları getirmen caiz olmaz. O zaman hüküm mastarı olarak o zamanı tayin etmen, tahdid etmen. Mesela bunu şeyde, yani hadis ehlinin usulü kaidelerinden birisinden nasıl bu yani kendisini göstermiş? Mesela demişlerdir ki imamlarımız, İmam Ahmed'in, Rahimullah'ın mesela bu konuda sözleri var ve başkalarının, derler ki eğer sahabe radıyallahu anhum bir mevzuda ihtilaf etmişler ise ve iki görüşleri var ise üçüncü görüş caiz olmaz. Üçüncü görüş caiz olmaz. Çünkü eğer sen üçüncü görüşü ortaya atsan bu ne manaya gelir? Yani demek ki o zaman, o zamanda yani sahabe adına meselede ihtilaf etmiş ama onları o iki görüşten birisi hakkı isabet etmemiş. Yani hak üçüncü bir görüşteymiş. Üçüncü bir görüşteymiş. O zaman bu ne manaya gelir? O zaman sahabe adına onun dini o zaman tam manasıyla korumadı, bize aktarmadı. O zaman din eksiktir. O zaman sahabe bize dini eksik aktardı. Ha, manasına gelir. Elbette bu makbul olmayan, eğer böyle bir şey ortaya, yani böyle bir şey ki bunu ortaya atıyorlar, bunu hadis ehli yani böyle sınırlandırıyor. Yoksa rey ehlinde, kelam ehlinde elbette yani sahabenin ihtilafı olabilir. Sahabe ihtilaf etmişse sen de üçüncü görüşü denin. Akıl hangi görüşü gerektiriyorsa o görüş ortaya atılabilir yani. Buna beis yok. Ama bu aslen hakikatte neyi gerektiriyor? Demek ki o zaman yani din tam manasıyla sahabe aktarmamış. Ve sen eğer bunu kabul edersen, yani sahabe dini korumadı, tam olarak aktarmadı, bunu kabul edersin, o zaman Kur'an da şüpheye açılır, sünnet de şüpheye açılır. Ve sünneti zaten şüpheye açıyorlar. Hatta bu tip şeyleri sünneti şüpheye açmak için ortaya atıyorlar. Ama aslen yani büyük mesele ne? Kur'an'da da şüpheye atıyorlar. Çünkü Kur'an'a da aktaran sahabedir. E o zaman eğer sahabe burada eğer hakkı kendi bünyesinde muhafaza edememiş ise, o zaman Kur'an'ın bazı ayetlerini de doğru şekilde muhafaza etmemiş olabilir diye birileri ortaya çıkabilir, çıkacaktır. Yani bu muşkil, yani cidden çok tehlikeli, hatar bir mesele. Yani el muhim, demek ki o zaman cennete girecek olan fırkayı diğer fırkadan ayıran özellik nedir? İşte bu vasfı haiz olmasın. مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِ Kur'an ve sünneti kaynak edinmeleri, ama Kur'an ve sünneti de neyle? Yani vahyin nazil olduğu dönem ile tahdid ederek, o reformculukmuş vesaire vesaire, tecditmiş, yani dinin tecdid edilmesi, bunları iltifat etmeden, Kur'an ve sünneti vahyin nazil olduğu döneme tahdid ederek ve sahabenin fehmiyle. O zaman sahabe de, yani hadis ehline göre hükmü beyan edeceğin kaynaklardan birisidir. Yani sahabe sözü hüccet midir değil midir? Usulde ihtilaflı bir mesele. Ama en azından yani hadis ehli için şu en azından bir kuraldır. Sahabenin bir sözü varsa ondan başka söz aranmaz. Yani bir meselede sahabenin bir sahabenin sözü var ise, hatta yani doğru olan, eğer bir meselede bir sahabenin sözü var ise ve ona itiraz etmemişler ise, o zaman bu ne olur? İcma hükmünde olur yani. Bu söz icma hükmünde olur. Ama bu yani daha sonra işleyeceğimiz şeyler. Şimdi el muhim o zaman, yani asıl zaten mesele orada, yani fırkalarla bizim aramızda o zaman ihtilaf nerede? Yani Kur'an ve sünnetlere nazarda. Yani sen Kur'an ve sünnete nasıl bakıyorsun, nasıl yaklaşıyorsun ve Kur'an ve sünnetten nasıl hüküm istihraç ediyorsun? Senin kaidelerin, senin kuralların, yani senin usulün niye? Bidat fırkaların usulü arasında fark var. Yoksa bidat fırkaları da Kur'an'dan delil getiriyorlar. Bazı yani kabul ettikleri sünnet ile delil getiriyorlar. Ki o da yani o da çok acayip bir bahis. Yani sünnetle delil getiriyorlar derken, yani hani tevatürü şart koşanlar, bakıyorsun ki bazı meselelerde yani zayıf, hatta yani uydurma derecesinde hadislerle dil getiriyorlar. Hani böyle bir şey de yok. Hani şöyle bir şey diyemiyorsun. Hadisle dil getirmiyorlar. Hayır, hadisle dil getiriyorlar. Hatta şöyle bir şey, yani şöyle bir şey de diyemiyorsun. Yani hadisin delil olması için sıhhatini şart koşuyorlar kendi şartlarına göre. O da yok. Yani bazı bahislere bakıyorsun, hiç yani bütün ulemanın yani tenkit ettiği hadislerle bakmışsın, delil getiriyorlar. Başka bahisler var, hadis hatta kendi usullerine göre manen mütevatir belki hadistir ama onu kabul etmiyorlar, kıyasa gidiyorlar. Yani o sebep ne? Çünkü usulleri mazbut değil. Usulleri mazbut değil. Ha bu manada elbette usul yani en önemli yani ilimlerden birisi. Yani. Usul en önemli ilimlerden birisi. Çünkü senin Kur'an ve sünnetten hüküm istihraç ederken kullanacağın kuralları, kaideleri zapt ediyor. Bu da eğer sahabenin fehmi üzere olduğu zaman o zaman seni yani hata yapmaktan alıkoyuyor. Yani bu kurallar o zaman seni hata yapmaktan alıkoyuyor. Hata yapmaktan alıkoyarken de hangi hata bahsettiğimiz yani Allah Azze ve Celle muradını anlamakta. Ha çünkü şer'i hüküm nedir? Allah'ın hitabıdır. Veyahut da hitabının delalet ettiğidir. Yani ihtilafa göre. Ama senin ne? Yani o zaman seni neden muhafaza ediyor? Allah'ın Azze ve Celle murad ettiğin muradında hata yapmandan alıkoyuyor, seni muhafaza ediyor. Yani seni Allah Azze ve Celle'nin iradesini isabet etmeye yardımcı oluyor usul. Ve bu çok büyük bir mesele. Yani bu cidden bu büyük bir kıymet. Dolayısıyla usul hakikaten en önemli ilimlerden birisi. Tarihçesine biraz tabii onu bilmemiz lazım. Nasıl yani biz şu hale geldik? Şu kitaplardan geçemiyoruz. Yani bu kitapların arasında en iyilerini tercih etme mecburiyetine kalıyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz bir nas'ı ya da bizim dinimizde nas'tan hüküm çıkarmak için iki yöne bakman lazım. Yani nas'tan hüküm çıkarabilmen için nas'ta iki şeye bakman lazım. İki esası ya. Dolayısıyla bir ilim talebesi bu iki esasta bu iki cihette ne kadar mütemekken ise, ne kadar güçlü ise o kadar da ilmi güçlü olur, fehmi o kadar güçlü olur. O da nedir? Birincisi her için, yani her şer'i nas için geçerlidir. Bu ister ayet olsun ister hadis olsun. Birincisi nedir? Cihetil vurud ve cihetül delale. Ha, o haberin sana geliş yolu, yani senedi, ricali, iki de ne? Metnin yani o şer'i metnin delaleti, manası. Bu ikisinde ne kadar mutkın ise, ne kadar mütemekkin ise o kadar da ilahi iradeyi anlamakta da o kadar mahir olursun. İlahi iradeyi anlamakta o kadar da mahir olursun. Cihetül vurud yani o haberin senedi. Sahih olanı sakim olandan ayırabilmen. Veyahut da yani zahiren sahih olsa da illetlerini görebilmen, eğer illetliyse mesela. Tabi bunlar böyle defter, kitaptan okunacak şeyler değil. Tecrübe istiyor. Yani senelerce o ilimle uğraşarak, iştigal ederek sende artık bir melekinin oluşması. Hadis imamlarımız öyle. Yani büyük hadis imamları, eskiler yani mütekaddim ulema. Onlar bir hadise baktıkları zaman seneden sahih olsa da metinde hatta illet hafi olsa ki zaten illet hafi olur. Yani orada ama hissediyorlar. Yani bu hadiste bir illet var. Hissederek. Ha. Ve yani derin araştırmalara bak yani araştırdıktan sonra da illeti buluyorlar. Çıkarıyorlar. Yani ama onu yani hadisi çünkü ne? Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın tabir o uslubunu artık anlamışlar, fehmetmişler. Ha. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam belirli meseleler nasıl tabir ediyor? Onları nasıl ifade ediyor? Dolayısıyla ona uymayan bir üslup gördükleri zaman diyorlar ki yani bu burada bir illet var misali. Ve başka yani sebepler oluyor. El-muhim yani seneden bir biz bir haberi geldiği zaman bize geldiği zaman senede bizim için önemli. Çünkü eğer haberin senedi sabit ise ve seneden de o haber gerçekten senet sahibine yani söz sahibine ulaşımı da sabit ise o zaman o sözün bizim için bir değeri vardır. Yoksa o sözün bizim için bir değeri yoktur. Çünkü zaten söylediği ya da yaptığı sabit değildir. Bu birincisi. İkincisi de ne? Delalet yönünden. O da nedir? Yani o metnin manası. O metni yani konuşmuş olan mesela Kur'an'da veyahut da sünnette ister yani bu fiili olsun, ister kavli olsun, ister ikrari olsun vesaire. Yani bunlardaki kasıt ne yani? Niye konuşulmuş? Niye yapılmış? Veyahut da niye sukut edilmiş? Yani buradaki bir ve o lafızlarda lafızların delaleti. Lafızların delaleti. O zaman bu iki yönden ne etmen lazım? Sen o metni incelemen lazım. Ha şimdi burada yani bu iki cihet önemli ise o zaman sahabe radıyallahu anhum döneminde bu iki cihetin araştırılması bir müşkile arz etmiyordu. Çünkü sahabe radıyallahu anhum bir senet itibarıyla senedi incelemeye muhtaç değillerdi. Çünkü zaten Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işitiyorlar, alıyorlardı. Manaya delaletine de onlar için müşkile değildi. Çünkü sahabe radın hepsi yani fesat ehli insanlardı. Arapçayı fasih biliyorlardı ve muradı anlıyorlardı. Yani Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu zaman yani konu ayetlerde veyahut da Resul Aleyhisselatü'nün sözünün muradını anlayabiliyorlardı. Anlayamadıkları yönleri de eğer şari onu bir şer'i bir örfe çekmiş ise o kelimeyi veyahut da yani onların bilmediği bir kelime ise o zaman onu izah ediyordu Resul Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yani onlar iki cihetten de bir araştırma muhtaç değillerdi. Dolayısıyla aralarında bu konularda ihtilaf da düşmemiştir. Onlardan sonra gelenler tabi'in, tabi'in de senet itibariyle haberi sahabeden alıyordu radıyallahu anhum. Dolayısıyla onlar da yani vurud cihetinden bir araştırmaya muhtaç değillerdi. Çünkü sahabe nedir? Adildir. Ve sahabenin yani meçhul oluşu o habere zarar vermez. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Ve Allah Azze ve Celle yani ne etmiştir? O Ridvan beyatına katılmış olan sahabeye. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ yani razı olduğunu ifade etmiştir. Veyahut da başka bir ayet وَسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Onlardan Allah Azze ve Celle razı olmuştur. O zaman Allah Subhanahu ve Teala sahabeden razı olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. O zaman fasıklardan da razı olmadığını da ifade ediyor. O zaman demek ki sahabe fasık değildir. Çünkü fasık olsa o zaman Allah Azze ve Celle onlardan razı olmaz. O zaman fasık ne demek? Yani fasık değilse birisi o zaman zıttı onun için söz konudur. O da adildir. Dolayısıyla adaleti yani sahabenin adaletini buradan çıkarıyorlar. Yani sahabe adildir. Adil ne demek? Sahabe radıyallahu anhum yani zapt ehlidir. Haberi bozmaz. Haberi kaybetmez. Habere ilave yapmaz. Haberi olduğu gibi Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam duyduğu gibi naklederler. Dolayısıyla sahabenin meçhul oluşu habere zarar vermez. Yani misal. O zaman yani tabi'in de sahabeden aldığı için tabi'in de cihet, yani vurut ciheti itibariyle bir araştırma muhtaç değildi. Delalet olarak, delalet ile de delalet yönden de muhtaç değildi. Çünkü tabi'in de Arapçası yani asıl fesahati üzere korunmuştu. Henüz yani tabi'in devrinde de yani Acemlerle büyük bir karışıklık, bir iç içe girme söz konusu değildi. Bir de yani artı sahabe zaten mevcut. Sahabede o zaman yani dini otorite olarak elbette sahabe yanında kimse kabul edilmiyordu. Dolayısıyla yani delalet olarak da bir büyük çapta bir araştırmaya ya da araştırmaya muhtaç değillerdi. Ha ondan sonraki nesil yani tebe-i tabi'in döneminde bu sefer iki cihetten de araştırmalar artık gerekli olmaya başladı. Çünkü bir senet itibariyle onlar kimden aldı? Tebe-i tabi'in kimden aldı? Tabi'inden aldı. Tabi'inde adil olanlar da vardı. Adil olmayanlar da vardı. Yani zapt ehli yani zaptı güçlü olanlar da vardı. Zaptı yani zayıf olanlar da vardı. Karıştıranlar da vardı. Karıştırmayanlar da vardı. Telbis yapanlar da vardı. Telbis yapmayanlar da vardı. Dolayısıyla bu sefer ne? Tebe-i tabi'in döneminde yani tebe-i tabi'in uleması, imamları gelen haberi senet itibariyle araştırmaya başladılar. Nereden geliyor? Kim rivayet ediyor? Rivayet eden nasıl rivayet etmiş? Ananeyle mi rivayet etmiş? Sima yolu yani işiterek mi rivayet etmiş? O işitim sigasına hangi sigalar gelmiş vesaire. Diğer taraf delalet taraf delalet yönüyle ise mana itibariyle de elbette artık yani Acemlerin yani İslam toplumun Araplarla karışması sebebiyle ve ki yani bu Acem dilinin Araplara karışması çok erken vaki oldu. Yani bu çok böyle gecikmeli olmadı ve önemli olan tabii yani sadece halk içinde temas değil. Yani Acem'in dili ulemaya yani ulemayı etkilemesi de çok erken oldu. Ki yani ilk Ömer biliyorsunuz yani Şam toprakları Ömer radıyallahu anh döneminde fethedildi. Ve Ömer radıyallahu anh dönemi yani Hicri 23'te şehit edildi. Hicri 13 değil mi? Hicri 13, Hicri 123. 10 sene. 10 sene hilafeti sürdü. Yani Hicri o zaman yani Hicri 23'ten evvel Şam toprakları fethedildi. Ve Şam toprakların Hristiyanlar, Süryanilerin toprakları. Bir Süryaniler orada, Nebatiler orada, işte Haranlar vesaire bütün o yani o felsefi Roma felsefesi, Yunan felsefesi, Nebatilerin felsefesi, bu şey Kenanilerin felsefesi hepsi yani o topraklarda. Ve Şam bölgesinin fethedilmesiyle bütün bu felsefe bilimleri Müslümanlarla yani İslam ulemasıyla temasa geçti. Dolayısıyla mesela ilk tercüme edilen kitaplar şey döneminde, Halid bin Yezid döneminde. Halid bin Yezid döneminde yani Yezid bin Muaviye. Yani 1. Yezid'in oğlu Halid döneminde ki o da yani Hicri 80'lerde vefat etti. Düşünün o dönemlerde İlk kitaplar tercüme edilmeye başlandı. Yani Yunan, antik Yunan felsefesi, işte bu analitik, logik dedikleri. Daha sonra bu İslam alemine mantık ismiyle girdi. Yani mantık yani aslen antik Yunan'da analitik, logik. Sonra Roma felsefesi. Bunlar çok erken, yani Hicri 1. asırda henüz İslam alemine girdi. Ve İslam uleması da bu kitaplara karşı rağbet, yani rağbet etti. Çok ciddi manada kitap tercümeleri gerçekleşti. Yani Süryaniler çok tercüme ediyorlar. Bu Haranlılar çok tercüme işleri yapıyorlardı. Bu Nebatiler bunlar çok tercüme işleri yapıyorlardı. Özellikle bu Şam sahasında çok ciddi manada tercümeler yapılıyordu. Ta ki bu mesela Abbasiler döneminde bu zirve yaptı zaten. Yani Abbasi halifeler biliyorsun Mu'tesim olsun Me'mun bunlar döneminde zaten kelam zirve yaptı. Ve yani bu süreç içerisinde tabii ne o ecnebi, acemi, o lugat ve lugat mesele lugat değil ama lugat nedir? Lugat nedir? İnsanın zihnini yani fikirlerini tercüme eden. Yani lugat sadece mesele lugat değil yani bir şey tabir etmek değil. O toplumun kültürü, zihniyeti yani tasavvurunu tercüme ediyor senin dilin. Dolayısıyla o dil oraya gelmesiyle elbette o din gelmesiyle tabii o ecnebi yani düşünce kalıpları da, istidlal yolları da İslam'a girdi, taşındı. Dolayısıyla o zaman işte zaten yani bu mantık ilmi ilk önce akaid meselelerine girdi. Akaid hangi meselelere? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, isimleri, zatı, kader mevzusu, ondan sonra işte kelamı yani Kur'an mahluk durup meselesi vesaire. Bütün bunların hepsi yani bu mantık sebebiyle yani mantık etkisiyle meydana geldi. Ve işte şeyin İmam Ebu Amr İbnül Ala'nın rahimullah'ın dediği gibi şeye Amr bin Ubeyde diyor sen diyor ente acemiyun sen diyor acemsin. Ve la ekulu diyor inneke acemiyun lisan sen dil açısından acem değilsin ve lakinneke acemiyun kalp yani fehm senin fehmin acem. Fehmin acem yani. Dilin yani elbette onların Arapçayı güçlü yani Arapçaları iyiydi. Ama fehimleri Arap değildi. Fehimleri Arap değil. Ve İmam Şafii Rahimullah'ın dediği gibi bütün bu sapkınlıkların yani meydana gelmesi nedir? Çünkü ümmet Kur'an'ın dilini terk etmiştir. Kur'an'ın dilini terk etmiştir ve Aristo'nun diline uymuştur. Dolayısıyla bu sapkınlıklar meydana gelmiştir. Yani en muhimi o zaman o dönemde artık ne? Yani o şer'i metinlerin artık mana yönünde araştırmaları da artık yani gerekli olmuş, onlara da ihtiyaç duyulmuş ve burada da artık ihtilaflar vaki oldu. İhtilaflar vaki oldu. Ve bu ihtilaf özellikle iki kutupta toplandı. İki kutup. Birincisi hangidir? Ehlül hadis. Diğer kutupta ne? Ehlül ray. Bir hadis ehli Medine merkezli ve Medine merkezli yani başlarına kim? En büyük imamları İmam Malik bin Enes rahimullah ve diğer tarafta da rey ehli, onların en büyük imamı Ebu Hanife rahimullah ve ashabı. Ve iki taraftaki yani şey neydi, yani çekişme neydi? Bir taraf hadis ehli, hadislerin hem yani hadislerin çokluğundan ötürü hem de orada yani artık yani nebevi sünnet kök saldığından ötürü Medine'de ve her şeyde düşünce tarzı, menheç öyle. Bir şey vaki olduğu zaman bu konuda hadis nedir? Bu konuda sünnet ne diyor? Ve sahabenin çokluğu, yani mesele sadece hadis değil. Hadisler çok. Hadisler niye çok? Çünkü hadisleri taşıyanlar çok. Yani sahabe çok. O zaman her bir meselede işte sahabeden okumuş, sahabeden almış ve sahabeden gelmiş olan haberi nakleden birileri vardı. Dolayısıyla daima müracaat edilen kaynak neydi? Nebevi sünnet. Nebevi sünnet sahabenin fehmi üzere. Dolayısıyla mesela amelu ehl-i Medine mesela bu yani şeylerde, usulde delil kaynaklarının birisidir. Ama kim? Amelul kadim, yani kadim Medine ehlinin ameli. Yoksa daha sonraki Medine ehli değil. Ha. Eski Medine ehlinin ameli delil kaynaklarındandır. Çünkü nasıl istinbat getiriyor mezhebi? Hala bugün Maliki mezhebin usulünde bu vardır. Nasıl delil getiriyorlar? Çünkü o zaman hadis çok, sahabe çok ve bunun akabinde meydana gelmiş yani Medine ehlinin örfüne bir şey yerleşmiş ise o zaman bu nereden gelmiştir diyorlar. Yani sahabenin tatbikatına gelmiştir. O da sünnete dayanıyor. Demek ki o zaman orada Medine ehlinin ameli, örfü yani sünnete işaret ediyor. Dolayısıyla o da aynı zamanda delil olur diyorlar. Ki bu yani yanlış bir nazar değil. Ha. Yani eski, kadim amel için. Yanlış bir nazar değil. Şimdi bir tarafta bu var. Diğer tarafta işte Kufe. Zaten yani fitnelerin kaynağı. Ve sahabe az olduğu için yani Medine'ye nazaran az. Rivayet az. Yani hadis rivayeti az. Bununla beraber o fitne kaynağı kelamın, mantığın yani ve kelamın girdiği, mesela dikkat edin yani bütün lugat mezhepleri hep Irak kökenlidir. Kufe, Basra. İki büyük ekol. İki büyük medrese. Lugat medresesi. Basra ve Kufe'dir. Ondan sonra bir de üçüncü ekol geldi, Bağdat. Mesela Bağdat ekolü de geldi. Ondan sonra bir de iki büyük ekol daha vardır. Endülüs ve Mısır mesela ekolleri. Onlar da yine yani bu kaynak olarak, asıl yani kaynak iki mezhep ve üçüncü mezhep. Yani üç büyük mezhep vardır lugatta. Basra, Kufe ve Bağdat mezhepleri. Şimdi bunlar hep Irak'ta. Ha? Çünkü Irak'ta yani mantığın, ecnebi lugatın yani etkisi yani Irak bölgesinde çok güçlüydü. Yoksa Hicaz bölgesinde o kadar yani güçlü değildi. Hicaz bölgesi nebevi yani o menheç üzerinde kendisini muhafaza etti. El muhim o zaman ne yani Irak ehli, Kufe ehli çok ciddi manada bu kelami meselelere girdiler. Artı bu manada akli bazı kaideler, kurallar tesis etmeye başladılar. Ve bunlar ne? Bunlar yani şer'i naslardan soyutlanmış bir halde. Özellikle sünnetten soyutlanmış. Ha. Çünkü sünnet aslen yani dinde tafsili malumat veren sünnettir. Çünkü dinde Kur'an'ın verdiği malumat genelde icmalendir yani. Çok nadir yani bazı yani çok nadir meselelerde tafsili malumat verir Kur'an. Yani özellikle yani fıkhi meselelerde daha ziyade yani o konularda yani özellikle yani ibadet bahsinde tafsili malumatı veren sünnettir. Dolayısıyla ne etmiştir? Yani Kufe'de bir yani sünnetin azlığı artı yani o kelamın, kelam ilmin etkisiyle bir ekol işte meydana geldi şeyde. Kufe'de o da rey ehli ekolü. O ekolün de yeniliği ne? Çünkü evvelden beri de yani akli akımlar yok değildi ümmette yani. Hariciler de akli bir akımdır, Şiiler de akli bir akımdır. Ama yani bu rey ehlini yahut da kelam ehlinin yeniliği nerede yahut da daha evvel görülmemiş yönü nerededir? O edindikleri, tesis ettikleri o kaideler, kurallar nedir? Akıl menşeilidir. Akıl üzerine bina ettikleri ve işte bu mantık üzere bina ettikleri, Yunan'ın akıl aklına bina ettikleri bazı kurallar, kaideler. Ve onlar ne ettiler? Gelen sünneti, var olan sünneti ne ettiler? Bu kurallara arz ettiler. kendileri ihdas ettikleri kuralları arz ettiler. Bu sünnet, bu kurallara uygun düştüğü zaman kabul ettiler. Sünnet, bu kurallara ters düştüğü zaman sünneti terk ettiler. Yani kendileri ihdas ettikleri kurallar uğruna ne ettiler? Nebevi sünneti terk ettiler. Bu tabii ne? Bu iki menheç arasında ciddi manada bir düşmanlığa sebebiyet verdi. Bir tarafta hadis ehli, rey ehlini işte sapıklıkla, sünnet düşmanı ile, bidatçılıkla vesaire kötülüyordu. Diğer tarafta da rey ehli, hadis ehlini yani cahillikle, yani bunlar bir şey anlamıyor. Bunların yaptıkları tek işi nakletmek. Kâle fulân, kâle fulân, haddethene, haddetheni, semi'tu, semi'na. Bunlarla, bunların ilmi bu, bundan ibaret diye kötülüyorlardı. Ve hakikaten de yani bu çok yani akli istidlallerde bulundukları için rey ehli, o manada gerçekten bir ağırlık, bir zenginlik kendilerine var oldu. Tartışmaya girdikleri zaman hadis ehlinden birisi, rey ehlinden birisi tartışmaya girdiği zaman genelde rey ehli galip çıkıyordu. Rey ehli galip çıkıyordu. Çünkü hadis ehlinin usulü nedir? Hadis varsa hadisi nakleder, yoksa susar. Ama rey ehli yani oradan bir şey getirir, buradan getirir, oradan destekler, buradan böyle bir netice çıkarır derken ne diyorlar, yani ne etmişler? Hadis ehlini galip geldiler yani. İşte o dönemde Allah Subhanahu ve Teala İmam Şafii Rahimullah'ı hadis rey ehline musallat etti. Elhamdülillah. Ve ciddi manada İmam Şafii Rahimullah rey ehline karşı hadis ehli mezhebini yani muzaffer kıldı. Ve işte o zaman Risale. Dediğim gibi Risale'nin telif gayesi bir ilim dalını tesis etmek değil yani. Onun gayesi neydi? Rey ehlinin o hadis ehline galip gelişini durdurmak. Ve onların bidatlarının ihdas ettikleri şeylerin yani batıllığını ispat edip hadis ehli menhecini de ispat etmek ve onu zapt etmekti. Ya. Ondan sonra işte dediğim gibi yani bu menheç devam etti, korundu. Ama maalesef yani özellikle İmam Ahmed döneminden sonra yine birçok yani sebepleri var. Tabii bunları destekleyen en büyük sebep daima idaredir. Yani Abbasi idaresi özellikle yani kelam ehlini çok şey etmesi, desteklemesi. Ondan sonra da bu destek hep devam etmesi. Yani hep bu yönde devam etti. Şiilerin, Rafizilerin yani bir dönem çok güç kazanmaları ve bu dönemde Eş'ariler özellikle Rafizilere karşı Mutezile'ye karşı mücadeleleri çoktur Eş'arilerin. Sonra yani şeyleri Rafizilere karşı mücadeleleri çoktur. Bundan ötürü yani Eş'arilerin ehli sünnet olarak ve ehli sünnetin muhafızları ya hamileri olarak telakki edilmeleri gibi yani sebepler vardır. El muhim yani ne? Bu kelam ehli, rey ehli fırkası usulde de galip geldi. İlk mesela İmam Şafii Rahimullah'ın bu risalesinden sonra kendi yani usullerini ispat etmek açısından önce reyciler kitaplar telif ettiler. Bunların arasında en meşhurları muhakkak şeydir. Ebu Zeyd Debusi'nin Takvimul Edille diye bir kitabı var. Sonra Ebu Bekir Cessas'ın El Fusuli Fil Usul var mesela. Sonra Kerhi'nin usulü var. Selahsi'nin usulü. Yani bunlar hepsi yani o dönemde yani rey ehlinin ki rey ehli dediğin zaman ilk akla gelen kimdir? Hanefilerdir. Bunlar hepsi Hanefi uleması yani. Bunlar o zaman en yani İmam Şafii'nin Risalesi'nin akabinde kendi menheçlerini, usullerini yani kurallarını ispat etme yönünde telif edilen en başta gelen kitaplar. Aynı zamanda bunu şey ederek, bunu bir örnek kabul ederek özellikle bu yani fıkıh usulü olarak daha sonra ortaya çıkan ilime özellikle kelam ehli çok itimat etti. Çok yani bu konuda çok çaba sarf etti. Tabii kelam ilmine dayandırarak Dolayısıyla mesela bu konuda çok yoğunlaşmış olan hepsi kelam ehlindendir. Bu al şeyden bir yani saf hani mutezile olanlar Bunların başına şey geliyor, Kadı Abdülcabbar. Kadı Abdülcabbar vardır. El-Mu'tezili. Onun El-Ummet diye bir kitabı var aslında. Yani kitaplarda zikri geçer bu kitabın ama şeysi yok. Yani kitap şu anda yok. En azından ben bilmiyorum. Hiç ben yani şeysine matbu zaten yok benim bildiğim kadarıyla. Mahdutat'ta var mı Allah alem? De zannetmiyorum. Yani kitap zikri ismi geçer El-Ummet diye. Temel yani fıkıh usulünde Medrese-i Mutekellimin yani medresesinde temel kitaplardan birisi ama ondan sonra yani o kitabın üzerine telif edilmiş Ebu'l-Hüseyin el-Basri'nin El-Mu'temet. O ki yani fıkıh usulünde en esası kitaplardan birisidir. Yani hemen şeyle beraber gelir. Mutekellimin usulünde en önemli kitap şüphesiz Cüveyni'nin El-Burhan'ıdır. Bir, iki Gazali'nin Mustasfesi. Yani bu üç kitap. Cüveyni'nin Burhan'ı, sonra Gazali'nin Mustasfesi ve Ebu'l-Hüseyin el-Basri'nin Mu'temedi. Bu üç kitap. Bu üç kitap Medrese-tül Mutekellimin'de esası kitaplardır. Üç kitap. Ve bütün kitaplar, daha sonra telif edilmiş olan bütün kitaplar bir şekliyle bu üç kitaba dönmüştür. Mesela ondan sonra hemen ne gelir? Er-Razi'nin Mahsulu. Mahsul nedir? Bu üç kitabın telhisidir. Sonra Amidi'nin İhkamı. Yine bu üç kitabın telhisidir. Ondan sonra şey gelmiştir. Bedavi mesela Minhac'ında bu iki kitabına bina etmiştir. Yani şeyle Razi ile Amidi'nin kitaplarını bina etmiştir. Minhac'ını. Veyahut da Karrafi tenkihatını. Yine bu kitapları bina etmiştir. Ve yine aynı şekilde İbn-i Hacib. İbn-i Hacib'in Muhtasıl-ı Muntehası. Veyahut da El-Baci'nin İhkam-ı Fusulu. Vesaire yani burada hatta Hanbelilerin en önemli usulde en önemli kitapları saydıkları Ravdat-ı Nadır İbn-i Kudam-ül Maktisi'nin nedir? Mustasfa'nın ihtisarıdır. Yani Mustasfa'yı ihtisar etmiştir İbn-i Kudam-ı. Demden hani ilk demiştim ya ulema yani bu kitaplardan çözlememişler, bırakamamışlar. Tek çareyi nerede görmüşler? Yani bu kitapları bir şekilde yani oradaki o muşkileleri, o kelami sıkıntıları bir şekilde hafifletmek. Şimdi ben mesela bu şey güzel bir misal. Ravda-i Nadır. İbn-i Kudav-ül Makdisi Rahimullah Hanbelidir. Ve menhecinde ehl-i sünnet olmakla meşhurdur. Muteber yani bir alimdir. Ama fıkıh usulünde kitabı nedir? Gazali'nin Mustasfası'nın ihtisarıdır. O ihtisar etmiştir. Ama mesela bu asıl yani İbn-i Kudam'ın Ravdası'na baktığın zaman yine girişi tipik yani kelam ehlinin girişi gibidir. Yani tarifidir, haddidir vesaire işte ilim, cehil, vehem vesaire bunların tarifleridir. Şey mesela bu kitabı şerh ediyor biliyorsunuz. Şeyh Muhammedül Emin El-Şenkiti Rahimullah. Muzakkeresi vardır. Bu kitaba şerhi vardır. O da yine o kitabı ne ediyor? Biraz daha ıslah ediyor. Nasıl? Yani o başta gelen o bütün o kelami mukaddimeleri terk ediyor. Kelami mukaddimeler muzekkirada yoktur. Ravda'da vardır, muzekkirada yoktur. Yani böyle hep ulema meseleyi, yani daha doğrusu bu kelamın yani sıkıntısının farkına varmış olanlar bu şekilde bu kitapları bir şekilde hep ıslah etmeye çalışmışlar. Ama kitaplara bağlı kalarak çünkü onlar çok fazla galip gelmiş yani özellikle fıkıh usulünde. Ondan sonra mesela başka alimler bu iki usulü birleştirmek istemişler. Yani mutekellimin usulüyle işte fukaha usulünü. Fukaha usulü yani hanefilerin usulü. Mutekellimin usulü de yani cumhurun usulü derler. Yani şafilerin, hanbelilerin, malikilerin. Bu iki usulü birleştirmek istemişler. İşte Subki'nin Cem'ul Cevami mesela. En meşhur kitap bu bapta. Yani birleştirmek istemişler derken yani maksut nerede? Ya da bu iki medresenin şeysi özelliği nedir? Bir tarafta Medrese-tül Fukaha ne yapmıştır? O edindikleri kaideler, yani istinbat kaidelerini kendi şeyhlerinin fetvalarından istihraç etmişler. Yani birçok yani o kendi şeyhlerin fetvalarını toplamışlardır. Ondan sonra o fetvalardan kurallar çıkarmaya çalışmışlardır. O kurallar üzerinde de yine kendi işte hükümlerini bina etmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla buna Medrese-tül Fukaha deniliyor. Fukaha yani fakihler Ne manada? Yani hep yani fer'i meselelere bina ettiren, fer'i meseleleri, o külli kaideleri fer'i meselelere bina ettirdiklerinden dolayı. Diğer medrese, medrese mutekellimin ise ne yapmıştır? Kelam ehli zaten oradan, o benzetme oradan. Çünkü kelam ehli ne yapmıştır? Kelam ehli asıl maddeden tamamıyla kopuk, soyutlanmış, oturmuş, tefekkür etmiş. Tefekkür ederek ne ediyor? Yani burada kaideler, kurallar lazım. Nasıl, hangi kurallar, hangi kaideler olsun? Külli kaideler. Yani o külli kaideleri oluştururken asıl madde ile bağlantıyı gerekli görmüyor. Dolayısıyla bu esası bir şey. Ha, bu diğer konularda da size söyledim. Yani bu kelam ehlini hadis ehlinden ayıran en esası vasıftır bu mesele. Mesela şeyin, yani hadis ehlinin bu konulara nazarı temel esası olarak nasıl kendisini gösterir? Hadis ehli ya da din nedir? Gerçekçidir. Yani din gerçekçidir. Dolayısıyla mesela sahabe radıyallahu anhum'un yani usulü kaidelerinden birisi şuydu. Bir mesele sorulduğu zaman, sual edildiği zaman derlerdi ki bu vaki oldu mu olmadı mı? Eğer tahakkuk etmemiş ise cevap vermezlerdi. Ha, tahakkuk etsin, vaki olsun, sonra cevap veririz. Niçin? Çünkü onun var olması ne diyor onu? Muhtes. Yani onu var ediyor, mahluk oluyor. Var olduktan sonra da şeriatın onda muhakkak hükmü olacaktır. Çünkü şeriat neye hükmeder? Var olan hükmeder. Yoksa şeriat hayali olan şeylere hükmetmez. O hayali yani. Onun bir gerçeği yok. Bir şey gerçek ise, şu ne var ise, yani senin, yani şu alemde ne var ise şeriatı hükmü vardır. Kesinlikle. Ha, ona kimileri ulaşabilir, kimisi ulaşamaz. Kimi, yani ulaşmak için bazı hükümler var, ulaşmak için zaman ister. Bazı hükümler vardır, yani şu zamanda ulaşması mümkün değildir. İleride yani onun, yani mahiyeti ancak yani net belli olur. Ona göre hüküm değişecektir. Mesela işte zamanında zararsız olan bazı maddeler şu anda zararları ortaya çıkmış, hüküm değişti. Zamanda zararlı gören bazı maddelerin zararsız olduğu ortaya çıktı, hüküm değişti gibi. Ama muhakkak var ise, bir şey var ise onun şeriatı hükmü de vardır. Ama bir şey yok ise o zaman şeriatın hükmü de yoktur. Dolayısıyla hadis ehlinin temel esası, nazarında temel esası şey nedir? Yani o var ise o zaman ona, yani o varlık ile şeriat ile bağlantıyı kurmasıdır. Kurar daima. Yani çünkü gerçekçidir. Ama kelam ehlinin yani yaşadığı alem hayali alem. Hayali. İşleri güçleri sadece yani farziyetlerle, varsayımlarla, şöyle olsa böyle olur ama şöyle, yani tamamıyla böyle hayal ürünleri olan şey. Dolayısıyla yani kelamcıların usul kitaplarına baktığın zaman yani birçok mesele vardır, tamamıyla hayali şeylerdir. Vakada hiçbir gerçeği yoktur. Vakada gerçeği yok. Ama bununla ömürlerini bitirmişler. Esası bir fark bu, yani iki mezhep arasında. Bu mutekellimun medresesinde de ne etmişlerdir? Yani asıl maddeden kopuk. Asıl madde ne? Fıkıh usulünün. Fıkıh değil mi? Usulul fıkıh diyorsun. Usulul fıkıh, bir terkip var. Usulul fıkıh. Usul ne? Yani aslın cem'i. Yani o zaman fıkhın asılları. Değil mi? El aslu ma yubna aleyhi gayruhu. O zaman ve bu lugavi bir tarif ki asıl olan lugattır ha, yani bu meselelerde. O zaman fıkıh sen ne diyorsun? Bu asıllar üzere bina diyorsun. O zaman senin usul fıkıhta beyan ettiğin şeyler ne diyor? Fıkıh onun üzere bina ediyorsun. Ama sen eğer şimdi yani o edindiğin kuralları fıkıhtan soyutlayıp kendin bazı kaideler oluşturdun, akli, mantığa dayandırdın, akla dayandırdın, bazı kaideler, kurallar oluşturdun. Sonra da ne diyorsun? O yani fer'i meseleleri bu asıllara uygun düşmesini icbar ediyorsun. Uygun düşmediği zaman tevil ediyorsun. Yani tahrif manasında. Bu da yani medresetül mutekellimin. Bir kelam ehli, iki de fukaha ehli. Fukaha, ondan sonra da bunlar ikisini birleştirmeye çalışan ne manada? Yani hem o külli kaideler, asıllar ve bu asıllarla da yani fer'i meseleleri bir bağlantıya sokma çabası. İşte bu yani mesela Cemul Cevami Subki'nin çok uğraştığı bir mesele. Daha sonra da işte İmam Şatibi Rahimullah'ın öncülük ettiği bu Makasidu Şeria diye bir medresede dal olarak ortaya çıktı. Bu manada çok faydalı bir alan. Yani onda da ilim talebesi, alim ne kadar şey ederse, ne kadar yani derin olursa o kadar da ilahi iradeyi, muradı fehmedebilecek bir duruma gelir. İmam Şatibi Rahimullah muhakkak bu şeyde de ilk telif edendir. Ama mesela şeyde Dehlevi, Şah Veliullah Dehlevi'nin Hüccetullahul Baliga diye bir kitabı var. O da bu bapta çok yani nefis bir kitaptır. Evet, yani bu ihtisar ile bu fıkıh usulünün tarihsel olarak şu zamana kadar gelişi, yani tabi neticeyi çıkarmadık. O zaman şimdi şu anda ümmette hakim olan fıkıh usulü hangisidir? Mutekellimin usulü. Bu hakim olan. Çünkü üç mezhep. Hatta şöyle demek lazım. Bu da aslında böyle doğru değil. Hani şu klasik taksimat nasıl? Yani Hanefi mezhebi medresel fukahadır. Sonra Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi, bunlar da mutekellimindir. Dolayısıyla mesela hatta derler ki medrese Şafiiye, işte Hanabile, işte Malikiye medreseleri, Hanefiye medresesi vesaire diyorlar. Bu aslen şey değil, yani bu böyle doğru değil. Yani bu medreseler, çünkü bu mezhepler fıkhi mezhepler. Ve bu fıkhi mezheplerde yani usulü olarak kaymalar var. Yani önemli olan değil. Önemli olan o ana mezhepler, ana medreseler. Yani fukaha medresesi. Bazen fukaha medresesinden yani Maliki, Şafii, Hanbeli olan yani fukaha medresesinden de olabilir. Veyahut da Hanefi, Mutekellimun medresesinden olabilir. Yani onlar usulü mezhepler. Usulü mezhep. Ve o usulü mezhep, o fıkhi mezheplere tabi olan bazı alemler usulde o mezheplere de kaymış olabilir yani. Hatta yani bu ilk yani mezhepleri mesela karşılaştırdığın zaman aslen hakka yani doğruya daha yakın olan fukaha medresesidir. Yani aslen usul itibariyle doğru. Lakin o yani hükümlerine mastar edindikleri o kaynak yanlış. Yani aslen doğru olan yönü nasıl? Doğru olan yönü, çünkü onlar ne diyorlar? Kendi imamlarının fetvalarından kaideler, kurallar istihraç ediyorlar. Bu doğru. Ama imamları kim? İmamları sahabe olsa o zaman iş düzgün olacak. İşte biz de diyoruz Kur'an ve sünnet kimin fehmine göre? Sahabenin fehmi üzere Kur'an ve sünnet. Yani biz de bu yani Kur'an ve sünneti anlamakta kime dönüyoruz, kime rücu ediyoruz? Sahabeye müracaat ediyoruz ve sahabenin talebelerine müracaat ediyoruz. Ya onlar da işte Kur'an ve sünneti fehmederken kime müracaat ediyorlar? Hanefi imamlar, Ebu Hanife'ye, işte Muhammed'e, Ebu Yusuf'a, Zufer vesaire, yani büyük Hanefi ulemanı imamlarına müracaat ediyorlar. Sıkıntı orada ha. Çünkü onlar neticede yani onlar isabet etmemiş ki meselelerde sen nasıl isabet edeceksin? O zaman problem orada, ama aslen yani şey olarak yani usul olarak hakka yani şeye mutekellim usulüne daha yakındır asli itibariyle. O zaman biz dedik ki yani yapmak istediğimiz o yüzyılların meydana getirdiği o usulü mirastan etkilenmemek istiyoruz aslında. Dolayısıyla asıl yani kaynağa dönüp İmam Şafii Rahimullah'ın yani risalesinden başlayarak diğer yani usulü risalelerini okumak istiyoruz. Ve inşallah bu bizi çok fazla yormayacak. Yani o kadar şey etmeyin. Yani o kadar çok meseleyi büyütmeyin. Elbette İmam Şafii Rahimullah lügatta çok derin bir kişidir. Huzeyl kabilesinde yetişmiş birisi. Dolayısıyla Huzeyl lügatını yani belki ondan daha iyi bilen yoktur. Ve İmam Şafii Rahimullah lügatta hüccettir yani. Arapça yani konuşmasında hüccet bir şahsiyet. Elbette yani o manada talebeyi zorlayacaktır. Bir de yani ilmi olarak çok derin bir şahsiyet. Yani cidden yani ümmetin yani gördüğü en büyük alimlerden şüphesiz birisi yani. Belki en büyüğü, Allah alim yani, ama yani cidden çok dev bir şahsiyet. Dolayısıyla yani kitabı da tabii yani o manada insan yani saygıyla yaklaşması lazım ve o saygıyı yani canlı tutacak bir korkuyla kitaba yaklaşmak lazım. Ama aynı zamanda bu kitap selefi bir uslup üzere yazılmış bir kitap. Ne demek selefi uslup? Yani temeli ifhama dayanan. Yani senin zaten fehmetmeni istiyor. İmam Şafii Rahim. Yani kelamcılar gibi, kelamcılar yazıyorlar, adeta o yazı senin için bir şeye dönüşsün. Bir hayat mücadelesi. Yani ölünceye kadar o ibareyi çözemeyesin. Yani ben bir kitap yazdım, kimse anlamadı. Ya o bir erdem yani. Kelamcı için erdem. Bir fazilet. Ama selefi, yani selefi uslupta, yani kitabın telif gayesi zaten senin anlamandır. Sana bir şey anlatmak için. Dolayısıyla yani o manada inşallah kitap zor değil. Artı gerçekten yani o istinbat kaideleri ne olması lazım? Ve inşallah yani Risale'yi okuduğunuz zaman göreceksiniz. Yani nasıl İmam Şafii Rahimullah Arap lügatını hükümde kaynak kabul ediyor. Yani ilk kaynak Arap lügatıdır. Yani hükümde ilk kaynak. Arap'ın yani kullandığı Arapça tabii, yani kendi uslubu dahilinde. Dolayısıyla yani bizim de yani istifade etmek istediğimiz kitap tabii, ama arada yani şu kitabı da sokmamız gerekecek. Bu kitabı tercih etmemizin sebebi ne? Çünkü neticede biz bir fen okuyoruz. O fenin de neyi konu edinmiş? O konuları nasıl tertip etmiş? Sonra o konuları izah etmek için o fenin ehli nasıl bir dil kullanmış? Yani istilahları nedir? Mustalahat yani. Yani bizim aslında şu anda yani şu kitapta okuyacağımız mustalahat. Başka bir şey değil. Yani fıkıh usulünde konuları bir anlamak, ne konular işleniyor. İkincisi de o konuları hangi tabirlerle izah etmeye çalışıyorlar. O tabirlerin yani içeriği nedir takriben? Onu şey etmek, onu bir yani muhtasar bir şekilde almak, ondan sonra aslen yani asıl konumuz Risale'den istifade etmek. Ha, bu kitabı niye tercih ettik? Bu kitabın sahibi yani Şeyh Abdülmümin bin Abdülhak el-Bagdadi el-Hanbeli rahimullah 739'da vefat etti. Hicri 739'da vefat eden çok yani çok meşhur birisi değildir. Ama yani bu özellikle bu kitabı tercih etmemizin sebebi çünkü çok az, yani azami derecede kelami mevzulardan kitabını şey etmiştir, arındırmıştır. Yani bu Kavadil Usul ve Me'akil Fusul azami surette kelam mevzularından ayıklamıştır. Artı tertipte de tam manasıyla yani kelam usulü üzere tertip edilmiş bir kitap değildir. Yani kelamcıların tertibi üzerinde değildir. Kendisi bir tertip oluşturmuştur ve dediğim gibi yani bizim için en önemli olan yani çok çok fazla veyahut da çok nadir kelami yani mevzulara girmiştir. Genelde kitap yani kelami mevzulardan halidir. Dolayısıyla bu kitapla bir giriş yapacağız inşallah. Bu kitap bizim muhtemelen yani iki ayımızı kadar alır Allah alim. Ondan sonra da inşallah asıl kitabımıza gireceğiz inşallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور